Allah herkese hayırlı akşamlar versin A9 TV izleyenleri. Bir Ahir Zaman ve Yaratılış Delili adlı programımıza daha hoş geldiniz. Oktar ve Bülent'le birlikteyiz bugün de. Sizler de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İnşallah. Bir ayetle başlamak istiyorum programımıza bugün. İsra suresinin 19. ayetinde Allah şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ciddi bir çaba göstererek ona çalışırsa. Yani ahiret için, Allah rızası için. Yani bu dünya değil, dünyada ölümden sonraki hayat için çalışırsa. İşte böylelerin çabası şükre şayandır diye bildiriyor Allah ayetinde. Yani mümin olarak bu dünyada yani herkeste olduğu gibi bir şeyler, bir gayrette bulunuyor. İşte çalışıyor, işte ticari işlerde bulunuyor. Baktığımızda herkes genel olarak aynı şeyi yapıyor. Ama mümini diğer insanlardan yani inkar denenlerden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi bunu ahiret için yani Allah rızası için yapıyor. Yani bir iş yaparken, bir ticari iş yaparken onu Allah yolunda harcamak için, infak etmek için yapıyor. Ve baktığımızda mesela dünya üzerinde işte Allah'ın istediği şekilde bütün o bozguncukların, o savaşların, zulümlerin ortadan kalkması için bir fikri mücadelesi oluyor. Allah'ın tarif ettiği şekilde iman hakikatleri anlatarak Allah bize bildiriyor. Müminler yere ve göğü incelerler diyor Allah ayetinde mealen söylüyorum. Ve bunu boşuna yaratmadın diye söylerler diyor müminler. Biz de iman hakikatlerine baktığımızda yani hiçbir şeyin boşuna yaratılmadığını, tam her şeyin olması gerektiği şekilde yaratıldığını, yani mükemmel bir orada tasarımın olduğunu, dizayn olduğunu ve böyle tesadüfi bir süreç içerisinde gerçekleşmiş olamadığını biz görebiliyoruz. Bu neyi gösteriyor bize? Bugün baktığımızda evrim teorisine iddia ediyor. İşte okullarda bilimselmiş gibi gösterilen ve okutulan evrim teorisine iddia ediyor. İşte tesadüfler sonucu yıllar içerisinde işte çeşitli mutasyonlarda, çeşitli işte bazı başıboş işte tesadüflerle mükemmel bir yapı ortaya geldiğini iddia ediyor. Ama biz Kur'an'ı bir şekilde baktığımızda yani samimi bir şekilde incelediğimizde Allah'ın bildirdiği gibi bunlar hiçbir şeyin boşuna yaratılmadı. Yani hepsinin bir amacı olduğunu ve hepsinin üstün bir güç tarafından yaratıldığını gösteriyor. Çünkü neden? O tüm iman hakikatleri dediğimiz o yapılar ne olmuş oluyor iman hakikatleri? Tüm canlılar oluyor. Hepsi birer ayet oluyor. Allah'ın ayetleri çeşit çeşit Allah yaratıyor. İşte yeryüzünde güneş sistemi, dünya gezegeni, tüm o evrendeki mesafeler olsun, yapılar olsun, güneşin uzaklığı, sıcaklığı vesaire, tüm bunlar Allah'ın ayeti olmuş oluyor ve bunlarla birlikte biz Allah'ın kesin varlığını görebiliyoruz ve evrim teorisinin işte ateizmi böyle modern gibi göstermeye çalışan o sapkın yanlış yani bilimsel olmayan bilim dışı inancın gerçek olmadığını biz görebiliyoruz. Yani gerçek bilim bize Allah'ın varlığını gösteriyor iman hakikatleriyle. O yüzden biz bunu çok detaylı araştırmamız gerekiyor. Allah bize ilk önce emrettiği için, farz olduğu için ve ikincisi yani insanın gerçekten ihtiyacı olduğu için yani nasıl ki değil mi bir çiçek suya ihtiyacı varsa susuz yaşayamazsa insan da imansız yaşayamaz yani çöker. O yüzden imanına ruhu beslemesi için sürekli iman hakikatlerini inceleyip tefekkür etmesi gerekiyor. Yine onunla başlayalım isterseniz.
Evet, yeni bir çalışma yapılmış. Bir mesela bir yerde bir doku hasarı oluştuğunda diyelim ki bu bir yara olabilir. Veya işte bir doku kaybı mesela oluyor ya böyle. Ondan sonra orada yeni doku oluşuyor ve kaynıyor birbirine. Şimdi bunun böyle işte böyle oraya gelen işte hücreler orada çoğalıyorlar ama nasıl oldukları bilinmiyordu. Onunla ilgili bir çalışma yapmışlar. Çok ilginç. Yani muazzam bir koordinasyon var. Şimdi orada hücreler oraya gelmeye başlıyor. İlk gelen hücre lider hücre oluyor. Bir de onun takipçileri oluyor. Lider hücre denmesinin sebebi şuna bakmışlar. Lider hücre bir genden aktif bir protein salgılamaya başlıyor. Ona da bir isim vermişler. DII4 proteini diye bir protein. 2 gün önce de yayınlandı bu. Bu protein diğer hücrelere de bir sinyal niteliği taşıyor. Onun önce bir o genin bir kopyası çıkartılıyor. Buna da mesajcı RNA deniyor. DNA'dan bir genin kopyasına mesajcı RNA ismi verilir. Evet. Lider hücre bunu üretebiliyor. Ama bu lider hücreye mahsus bir şey. Ondan sonra bu sinyal, bu protein diğer hücrelere gidiyor. Arkasından gelen takipçi hücrelere bir emir veriyor. Ve onlar da takipçi olmaya başlıyorlar. Ve hücreler doku hücrelerine farklılaşarak orayı doldurmaya başlıyorlar. Şimdi bu muazzam bir organizasyon. Hücrenin böyle bir şeyi yani akledip böyle bir proteinin orada salgılanması. Bu protein normalde bütün hücrelerimizde var bizim. Başka hiçbir hücrede salgılanmıyor. Salgılansa zaten facia olur. Çünkü öyle bir protein salgılandığında bütün her yerde yeni doku oluşumu başlardı böyle. İnsan bir et yığını halinde ölürdü yani, çok kısa bir süre içerisinde ölür. Zaten hiçbir organda oluşamazdı. Çünkü organların çoğalıyorlar bir noktada duruyorlar. Bunu işte diyabet hastalarında, onların iyileşmeyen yaraları oluyor bazen şeker hastalarında, ki yaralar damar hasarından dolayı çok zor iyileşiyor. Onların tedavisinde kullanılabilecek. Çünkü böyle bir protein oraya salgılayacak bir mekanizma oluşturulduğunda veya bir öyle bir uyarı verildiğinde, öncü hücre, takipçiler, hemen oraya hücreler gelecek, çoğalmaya başlayacak, orayı kapatacak. Peki bu, yani şimdi insan böyle bir gerçeği gördüğü zaman, tek bu delili görse, yani bir yerde yara oluştuğunda oraya gelen bir hücre hemen lider haline geliyor, bir genini aktifliyor. O aktiflenen genden bir protein çıkıyor. O protein diğer hücrelere emir veriyor. Hemen oraya getiriyor, çağırıyor bütün hücreleri. Oraya topluyor hızla. Ve orada yürüyüp orayı kapatmaya başlıyorlar. Dolduruyorlar oradaki boşluğu. Çünkü yara boşluk demektir değil mi? Böyle bir doku hasarı. Evet. Maşallah. Allah'a tesbih ettirten işte bilimsel bir delil. Sonra görevleri bittiğinde de bu şey duruyor. Ama tam görevi bitene kadar, yani o boşluk tam olarak doldurulana kadar devam ediyor. Çünkü düşünün bir de, eğer yaranın içinde üremeye devam etse birdenbire kocaman bir topak şeklinde et çıkacak oradan böyle. Durdurak bilmemesi gerekir. Öyle olmuyor. Tam yüzeyle diğer yüzeyle yüzeyleştiğinde, böyle boşlukta olduğunda tık diye o proteinin üretimi durduruluyor o zaman. Yani bakın, başlaması da mucize, durması da mucize. Çünkü üstün bir aklın müdahalesini gerektiriyor. İşte biz buradan Allah'ın sonsuz varlığı ve sonsuz sanatını ve sonsuz gücünü görüyoruz ve bunu tespit ediyoruz inşallah. İşte iman hakikati, biraz önce bahsettin. İnsanın imanını derinleştiren. Biz böyle bunu gördükçe o zaman Allah'ı tesbih ediyoruz. Allah'ın yüce varlığını düşünüyoruz değil mi inşallah? Sonsuz gücünü. Ve insanın imanını derinleştiren bir delil olmuş oluyor. Tabii Darwinizm de kökten kaldırıyor. Yani tesadüf olmadığı belli. Yani o önceden derken bizim için önceden. Biz zaman boyutunda yaratıldığımız için. Allah tarafından yaratılmış. Oraya özel olarak değil mi? O gen yerleştirilmiş. Ama o genin de bir aktifleme zamanı var. Her yerde, her zaman durup dururken kendi kendine şey etmiyor. Olsa zaten insan hayatta kalamaz. Sadece o olay olduğu anda, ihtiyaç olduğu anda aktif hale geçiyor. O protein salgılanmaya başlıyor. İş bittiğinde tık diye duruyor. Maşallah.
Maşallah. Allah Kur'an'da bize örnekler veriyor. Canlılardan örnekler veriyor. Bunlar sizler için, iman edenler için ibretler vardır diyor. Bunları tabii insanların örnek alması ve imanların artması için Allah özel olarak bize bildirmiş olduğu canlılar var Kur'an'da. Her canlıya baktığımızda da gerçekten hep anlattığımız şekilde kusursuz bir şekilde yapılara, fiziksel yapılara sahip olduğu ve yaşam şekilde, yani yaşam ortamlarında harika bir yaşam sürdüklerini biz tanık oluyoruz. Bunların da Allah'ın mükemmel kusursuz yaratışına deliller olduğunu görüyoruz inşallah. Şimdi bugün anlatacağım konu göçmen kuşları. Göçmen kuşları yüzyıllardır bilim adamları tarafından araştırma konusu olmuş canlılar. Çünkü göç etmeye, yani belli mevsimlerde bir yerden çok uzak yerlere toplu halde göç ediyorlar göçmen kuşları, bildiğimiz gibi. Tam da zamanı geldiğinde ve yüzyıllardır bilim adamları bu göçmen kuşları inceliyorlar. Bunlar hakkında, yani nasıl göç etmeye karar verdiler? Nereden nereye gideceklerini nasıl biliyorlar? Yönlerini nasıl tayin ediyorlar? Değil mi? İlk göç etmeye ne zaman başladılar? Niye başladılar? Bunlar hep araştırma konusu olmuş. Tabii göçün nedenlerini kimi bilim adamları mevsim değişikliklerine bağlıyor. Kimileri besin ihtiyaçlarını karşılamak için göç ettiklerini düşünüyor. Ama burada tabii önemli olan bu uzun mesafeleri göç ederken göçmen kuşlarının, yani çünkü herhangi bir teknik donanıma sahip değiller. Kendi bedenleri var. Yani başka bir güvenliği yok. Hiçbir korunmaya sahip değil. Başka, yani kendi vücudu dışında herhangi bir teknik donanımı ve korunması yok. Bu şekilde bulunduğu yerden kalkıyor ve kilometrelerce uzaklığa hiç karaya inmeden bir şekilde varıyor. Saatlerce kanat çırparak gökyüzünde uçuyorlar. Asıl olan tabii, yani bunların düşünülmesi. Bu kadar mesafeyi nasıl gidiyorlar? Göç olayı baktığımızda, değil mi, yön bulma, gıda depolama, uzun süre uçabilme gibi beceriler gerektiriyor. Ve bunu, bu kuşların özelliklerine sahip olduğunu bilim adamları hep araştırıyorlar. Şimdi bunu gözlemlemek için bazı deneyler de yapmış bilim adamları. Bunlardan birisi bahçe bülbülleri üzerinde yaptıkları bir deney. Bir deney ortamı oluşturuyorlar. Yani dışarıdaki hava koşullarından bambaşka bir koşul ortaya yani getirebilecekleri, ısı, ışık değişiklikleri yapabilecekleri bir deney ortamı. Burada bahçe bülbülleri üzerine deneyler yapıyorlar. Mesela dışarıki ortam kış ortamıysa içerisini bambaşka bir ortama sokuyor. Yani daha sıcak bir ortama getiriyorlar ve buradaki kuşların, göçmen kuşlarının davranışlarını inceliyorlar. Peki ne görüyorlar baktığımızda? Dışarıda kış olmasına rağmen içeride ısı arttığından, iklim şartları farklı olduğundan bu göçmen kuşları, bahçe bülbülleri sanki göç edecekmişler gibi vücutlarındaki o fiziksel değişikliğe vuruyorlar. Mesela yağ depolamaya başlıyor. Ama bakmışlar ki hiçbir şekilde yani dışarıdaki mevsime göre davrandıklarını görmüşler. Yani içerideki ortama değil de tamam vücuttaki bazı değişiklikler yerine gelmiş. Mesela yağ depolamaya başlamışlar ama göç etme hazırlığına başlar bir duruma gelmemişler. Yani dışarıdaki ortam neyse ona göre davrandıklarını görmüşler. Demek ki bu kuşlar aslında mevsim değişikliğine göre göç etmediğini buradan bilim adamları buna göre gözlemlerinde ispatı olmuş. Yani çünkü içerideki duruma, şartlara baktığımızda göç etme mevsimiymiş gibi algılamaları gerekirken dışarıdaki ortama göre davranmışlar. Bunun sonucunda bazı bilim adamları tabii peki bu göç vakti neye göre dayandırıyorlar, neye göre belirliyorlar diye sorusuna kuşların içinde, göçmen kuşların içinde sanki bir iç saat var olduğunu düşünüyorlar. Yani o iç saat tam zamanı geldiğinde mevsimsel, yani dışarıdaki mevsimsel şartlar oluştuğunda o iç saat devreye giriyor ve kuşlar göç etmeye karar veriyorlar diye bir düşünceye sahip oldular. Ama tabii burada düşünmek lazım. Yani bu iç saat dedikleri kavramla işlerinde, yani saate benzer bir organ mı var? Bu saat yani sürekli mükemmel bir şekilde çalışıyor mu? Ve bu saat dursa, geri kalsa kuşlar göç etmeyecek mi gibi sorular akla gelebiliyor.
Zaman nasıl hesaplıyor? Hep bahsediyordu biyolojik saat. Öyle. İnsanlar geçiyor böyle. Tabii ki düşünmek lazım. Zaman tabii nasıl hesaplayan bir şey var.
Yok evet. Yani sonuçta içimizde. Bir de tabii bunu göçmen kuşlara baktığımızda toplu halde hareket ediyorlar. Yani tek bir kuş üzerine düşünmemek lazım. Her kuşun da aslında bu özelliğe sahip olarak var olması gerekiyor. Yani bu iç saat diyorsa iç saatin her kuşta olması gerekiyor. Şimdi baktığımızda göçmen kuşlar tabii tek bir yerde yaşamıyorlar. Bu göçmen kuşlar farklı noktalarda yaşıyor. Göç zamanı geldiğinde hepsi bir araya buluşuyor ve göç etmeye başlıyorlar. Yani bir yerde bazıları belli bir noktada toplanıyorlar ve oradan toplu halde göç etmeye başlıyorlar. İşte bunlar aslında düşünüldüğünde hiçbir şekilde evrimle açıklanamayacak mantıklar, evet. Kavramlar. Yani göçmen kuşların davranışlarını herhangi bir şekilde açıklamaları mümkün değil. İç saat dedikleri de tabii Allah'ın aslında onlara ilhamı. Göç etme vakti geldiğinde Allah onlara ilham ediyor ve bir noktadan diğer noktaya göçleri başlamış oluyor. Ben şimdi birazdan göç ederken bu kuşların sahip olduğu bazı özellikler var, davranışları var. Onlardan da detaylı devam edeceğim inşallah.
İnşallah. Şimdi baktığımızda canlılarda gerçekten yani en ufak bakteride bile ne kadar olağanüstü detaylara sahip olduğunu yeni yeni keşfediyor bilim adamları. Ve bunu keşfederek mesela tıp alanında kullanıyorlar. Şimdi bir bakteri türünden bahsetmek istiyorum. Su bakterisi diyorlar. Bunu Latince olarak Caulobacter crescentus adlı vermişler. Şimdi baktığımızda bunun özelliği çok çok güçlü bir yapışkan maddeye sahip olması. Yani kıyasladığımızda mesela bir Türk lirası parasını düşünelim. Onun üstüne 3-4 araba koyulmuş kadar böyle bir güç sahibi olduğunu görebiliriz. Yani o yapıştığı yere bir mikronewtonluk bir kuvvet olduğunu hesaplıyor bilim adamları. Ve bunun işte o bir bozuk paranın üstüne 4 tane araba ağırlığında şeklinde bir eşdeğer sahip kuvvete olduğunu keşfediyor bilim adamları. Yani çok çok güçlü. Şimdi bunun başka bir özelliği ise yani suda bile, yani suyun içerisinde bile orada tutabilmesi, yani çok güçlü bir yapı olması ve kesinlikle orada bir bozulmaması o yapının. Şimdi bu çok ünlü bir üniversitede bir bakteriyolog U.S. Brun şöyle söylüyor bu bakteri için, bu yapıştırıcı için. Bu yapıştırıcı kendiliğinden eriyebilen cerrahi yapıştırıcı olarak kullanılabilir diye keşfediyor ve bunu işte yara kapama gibi veya dişçilikte diş alanında kullanabilmek için eğer geliştirirlerse, bunu taklit edebilirlerse çok çok daha ileri bir teknolojiye sahip olacaklarını bildiriyorlar. Bakın yani o bakteri sonuçta milyon yıldır yaşayan bir canlı ve baktığımızda kullandığı yapıştırıcı daha günümüzün teknolojisiyle taklit edemediğimiz bir yapıştırıcı olduğunu görebiliyoruz. Yani çok çok güçlü ve bu da işte mesela baktığımızda nasıl bir özelliğe sahip oldu, bunu nasıl gerçekleştiğine baktığımızda onun üzerinde böyle zincirli şekilde şeker molekülleri var ve bu şeker molekülleri sayesinde böyle bir güçlü yapıya sahip oluyor o yapıştırıcı maddeler. Ve onun da baktığınızda yine kendisi için, yaşaması için olması gereken bir özellik. Yani ekstradan bir özellik olmadığını görüyoruz. Yani bir lüks olarak değil, hayatta kalabilmesi için mesela o suyun içerisinde o bakterinin o yapılarda işte taşlara tutunabilmesi için veya oradaki bölgelere tutunabilmesi için olması gereken bir yapıştırıcı madde. Ve bunu nasıl elde ettiğini gördüğümüz, yani ilk baştan itibaren olmasını gerektiğini görüyoruz. Yani zamanla geliştirebilmesi gibi bir fonksiyonu yok. Kaldı ki yani insanlar bile geliştiremezken kendi o minicik bakteri nasıl geliştirsin? Yani bir laboratuvar ortamına sahip değil, bir bilgiye sahip değil. Yani bir üniversiteye gitmiyor, okumuyor. Ama insanlar mesela baktığımızda tüm imkanlara sahip. Yani üniversiteler de var, okuyorlar, kitaplar var, işte laboratuvarda incelemeler yapıyorlar. Ama o bakterinin zaten mevcut bulunduğu o yapıştırıcıyı yani kendi düşün, yani kendi araştırmaları sonucunda elde edemiyorlar. Ancak o bakteriyi gördüklerinde diyorlar biz bunu taklit edersek, bunun yapısını, bu şeker molekülünün o moleküler yapısını taklit edersek böyle bir yapıştırıcıya sahip olabiliriz diyorlar ve çok çok bize yardımcı olacak işte dişçilikte veya işte yara kapama gibi bölümlerde, yani ilham oluyor canlılar. Yani burada biz neyi görüyoruz? Tabii ki o canlı kendisi ilham olmuyor. Onu biz neye ilham ediyor? Demek ki bütün canlıları olduğu gibi bizi de yaratan ve bütün canlıları yaratan Allah tarafından yaratıldığını biz görüyoruz. Çünkü canlı böyle bir şeyi kendiliğinden geliştirmesi, kendi akletmesi yani zaten edemez. Çünkü doğuştan itibaren zaten ilk andan itibaren olması gerekiyor. Ona ilk yaratılışında o lütfedilen bir nimet. Demek ki ona lütfeden kim? Allah. Her canlıya kendi özelliğini yaratan, kendi orada ortamına göre yaşayabilmesini sağlayan, nimet veren Allah. Çünkü başka canlılara baktığımızda böyle bir güçlü bir yapışkana sahip değil. Çünkü niye? Yani gerekmiyor. Ama o canlıya gerçekten gerektiği için, hayatta kalabilmesi için Allah onu o şekilde yaratmış ve bunu bize gösteriyor. Ayetlerini gösteriyor bize. Ve hiçbirinin boşuna yaratılmadığını görüyoruz. Yani hiçbir canlı ve o canlının özelliklerinin hiçbiri boşuna değil. Yani bir özel bir, yani o olmasa da olur gibi bir durum olmuyor. Yani tüm özelliği o yapıştırıcısıydı, o moleküler yapısıydı. Tam olması gerektiği gibi oluyor. Bir alternatifi de olmuyor. Bu bize hepsinin yani çok mükemmel bir yaratılışla yaratıldıklarını gösteriyor bize. Yine bir Allah'ın ayeti olmuş oluyor. Bir iman hakikati olmuş oluyor bu canlıda.
Ya canlılarda trilyonlarca protein var. Değil mi? Milyonlarca canlıda. İnsanda da işte kimi bilim adamlarına göre 100-200 bin, kimilerine göre de 1-2 milyon çeşit protein var. Yani tam saymak imkansız hakikaten, çünkü genler çok sayıda protein üretiyorlar. Tek tek saymak da şu ana kadar mümkün değil. Bir teknoloji yok. Hiçbir protein boşuna değil. Bu çok acayip bir şey. Yani hiçbir bilim adamı, ya bak bu canlıda böyle bir protein var ama bu boşuna, yani bunun bir şeyi yok, anlamı yok. Olmasa da olurdu diyemiyor. O protein çektiğin zaman bir eksiklik oluyor çünkü. Şimdi onu test etmek hemen mümkün. Sen bir proteinin yapımını engelledin mi, bir genin fonksiyonu veya bir genin fonksiyonunu bozdun mu veya şu gen boşuna mesela orada duruyor diyemiyor. Çünkü işlemini iptal ettiği anda bir hastalık, bir araz meydana geliyor. Bu çok acayip bir şey. Sırf bu yeter yani, Allah'ın varlığının delili değil mi inşallah? Anlamsız, boşuna hiçbir şey yok. Tabii körelmiş organlar da ortadan kalktı onun için. Körelmiş organ diye de bir şey yok. Bazen bazı yapıları Allah süs olarak yaratmış. Şimdi o boşuna vardı denemez. Onun da bir amacı var çünkü süs. Tabii. Değil mi? O bir güzellik olarak var. Tabii. Evet. Orada şimdi körelmiş organ iddiası ortaya çıkan birinin mutlaka onun daha önce bir işlevi vardı. Sonradan o işlevi kaybettiğini göstermesi gerekir. Bunu da gösteremiyorlar tabii ki. Çünkü öyle bir şey yok. Ama süs olarak var. O zaman ona körelmiş organ denemez. Ne körelmiş organ var, ne boşuna bir protein var, ne boşuna bir gen var. Her şey tam olması gerektiği gibi. Her şeyin bir işlevi var. Kaybettiğinde çünkü büyük bir kayıp meydana geliyor. İşte bu Allah'ın gücü, Allah'ın sanatı inşallah.
Yani aslında bu genlere yeni özelliklerin katılması fikri aslında genlerden önce ortaya atılan, Lamarck tarafından ortaya atılan fikirlerden. Yani işte zürafaların boyunları yüksek yapraklara uzanacak şekilde işte genlerine aktarılan, gen demiyor da tabii o zaman, özellik olarak bir müddet sonra işte boyunlar uzadı gibi. İşte diyorlar insanlar için iki ayak üzerine dört ayaklıydılar. Yiyecek bulmak için işte daha rahat avlanabilmek için, yiyeceğe daha kolay ulaşabilmek için iki ayak üzerine kalkması gerekiyor. Halbuki çok kolay bir şeymiş gibi anlatılıyor. Tamam, yani belki 18. yüzyılda bunları atmak yani gerçekten atmak mümkündü. Çünkü DNA diye bir şeyden, kalıtım diye bir şeyden insanların haberi yoktu. Basit olarak görebilirlerdi ama DNA'nın olduğu bir ortamda böyle bir şeyin olması zaten söz konusu değil. Yani günümüzden de bunu çok rahatlıkla örneklerini verebiliriz. Benim kazanmış olduğum hiçbir özellik benden sonraki türe aktarılmıyor. Öyle bir şey yok. Yani çünkü benim kazanmış olduğum özellikler zaten benim genlerimin bana verebildiği kapasite içerisinde. Yani onun dışında bir şey. Ben istediğim kadar uğraşayım. Ne bileyim, vücut geliştirme yapayım. Kaslarımı şu şekilde getiremem. Benim genlerim ne kadar bana izin veriyorsa o sınırlar içinde ben kendimi geliştirebilirim. Mesela bisiklete binmek, değil mi? Bizim genlerimizin bize izin verdiği, işte denge organlarımızın yeteneği ölçüsünde yapabildiğimiz bir özellik. Ama biz görmüyoruz ki, mesela biz şöyle bir şey diyebilir miyiz? 1000 sene sonra bütün doğan çocuklar bisiklete binme yeteneğiyle doğacak. Böyle bir şey dememiz mümkün değil. Çünkü biliyoruz ki kazandığımız özelliklerin tersinir bir şekilde gene aktarılması diye bir şey zaten söz konusu değil. Ancak var olan yeteneklerimiz doğrultusunda biz onu geliştirebiliriz veya geri kalabilir. Bunu biz bu şekilde görebiliyoruz. Yani köleden organlar olayı da çok ilginç. Bunun böyle olmadığını aslında anne karnında doğan bebekten de çok güzel görebiliyoruz. Onda çok güzel örnekler var, çok güzel mucizeler var. Aslında anne karnında hiçbir fonksiyonu olmayan bir akciğeri var çocuğun. Doğuma hazır bir şekilde bekletiliyor. Yani bu çok acayip bir şey. Normal şartlar altında o akciğer niye gelişir? Çocuk anne karnında nefes alıp verme egzersizleri niye yapar? Değil mi? Hiçbir şekilde bağırsağa ihtiyacı yok. Çünkü plasanta denilen organdan anneden alıyor tamamen beslenmesini. Yani bağırsak gelişimine hiç ihtiyacı yok. Ama doğum sonrasında ağızdan beslenip bağırsaktan bir takım eminimler sonucunda o yiyeceklerin kendine geleceğinin bilincinde hareket ediyor. Yani bunun gibi birçok örnek verebiliriz. Veya bağışıklık sistemi mesela anne karnındaki çocuğun hiçbir şekilde bağışıklık sistemine bir ihtiyacı yok. Ama doğum kanalından geçerken dahi bir sürü bakteriyle muhatap oluyor. Bağışıklık sistemin o anda orada olmaması demek çocuğun anında ölümüyle karşı karşıya kalması demektir. Hazır bir şekilde bekletiliyor. Anne karnında, sulu ortamda, sıcak, değil mi? Hava ile hiçbir muhatabı olmadığı bir ortamdan hiçbir şekilde bu saydığım organlara veya işlevlere ihtiyacı yok. Bunların körelmiş olması lazım. Evet. Ama orada bir bilinç var ki doğum olacak. Doğum sonrasında işte nefes alıp verecek, ağzından beslenme yapacak, bir sürü mikropların olduğu bir ortama çıkacak. Bu sistemlerin hazır bir şekilde bekletiliyor olması çok gerçekten mucizevi bir durum. Kordon kesilince bir anda çocuk nefes almaya başlıyor. Gerçekten mucize. Yani o anda niye ölmüyor? 100 çocuktan bir tanesinde anormal durumlarla biz karşılaşıyoruz. Bunu biz sanki anormal olarak karşılıyoruz. %1 oluyor. Bu niye böyle oldu diyoruz. Halbuki bizim şaşırmamız gereken kısım orada. Kalan 99 tanesinin niye normal olduğu sorusunu sormamız gerekirken o bir taneye takılıyoruz. Mucizevi kısım kalan 99 tanesinde inşallah aslında.
Evet inşallah. Bu gerçeklerle yani insan ne oluyor? İşte Allah'ın kesin varlığına, kesin orada yaratmasına değil mi? Şahit oluyor, görüyor, ayetlerini görüyor. Ve hiçbir şekilde mesela gördüğümüzde ne oluyor? Bu dünya hayatının tamamen sadece görüntüden ibaret olduğunu yine biz bilimsel delillerle görüyoruz. Tam Allah'ın dediği şekilde yani bir seraba benzetiyor mesela değil mi? Ayetlerinde Allah yani hiçbir şekilde mesela ona ulaşmak ister, onda mutluluğu arar mesela insan mesela işte araba olsun, ev olsun veya dünyevi her ne olsun. Ona elde ettiğinde de hiçbir şekilde yani kalbin tatmin olmadığını yani o aradığı mutluluğu bulamadığını biz görebiliyoruz. Yani sürekli elde ettiğinde yine daha iyisini ister, arzular veya işte başka bir arayış içerisine girer. Yani bu gerçeklerle dünya hayatından insan yani bağlanmıyor dünya hayatında. Ondan soğuyor yani şu şekilde soğuyor. Yani başka yani tatmin olacak şeyin Allah'ın rızası olduğunu biliyor. Yani ancak Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur diyor Allah. Yani Allah'ın ayetlerini okuyarak, onları üzerine tefekkür ederek, Allah rızası için yaşayarak ancak gerçekten kalplerin tatmin olacağını ve büyük bir kurtuluş ve mutluluk olacağını Allah bize bildiriyor. Bir Tevbe suresinin 55. ayetinde Allah şu şekilde bildiriyor, şeytanı Allah'a sanırım. Şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Yani malları olabiliyor. Belki Allah imtihan gereği onlara mal veriyor, mülk veriyor. Yani onlarda o malla deneniyor. Yani verilmesi onun için daha zor bir imtihan anlamına geliyor aslında. Yani olmaması da yine ayrı bir imtihan. Ve çocukları, yani ailesi, işte aşireti seni imrendirmesin. Baktığımızda bugünlerde insanlar övünebiliyor bu mallarıyla, çocuklarıyla. Halbuki yani övünecek bir yanı yok. Yani hepsi bu dünyada kalacak. Ve ahirete herkes yapayalnız gidecek. Ve yaptığı sadece salih amellerin karşılığını bulacak. Ayetin devamında Allah şöyle söylüyor. Şeytanın Allah'a sığınırım. Allah bunlarla ancak onları dünya hayatında azaplandırmak. Bakın, dünya hayatında azabı başlıyor. Ve canlarının inkar içindeyken zorlukla çıkmasını ister. Yani can verirken de zorlukla çıkıyor. Çünkü neden? Cehenneme orada bir geçiş oluyor. Tabii. Yani inkarcıları çok zorlu bir ölüm bekliyor. Ve bu zor ölümden sonra da sonsuza dek azap beklediğini bildiriyor Allah bize. Çünkü neden? Nankörlük ettikleri için. O bütün Allah'ın verdiği nimetlerini şükretmeyip, Allah'ın istediği şekilde yaşamayıp, büyüklenip, Allah'a karşı çıkarak öylelikle nankörlük etmiş oluyorlar. Bir de yani gerçek de onlara ulaştığı halde. Yani her ümmete elçiyi göndereceğini bildiriyor Allah ayetinde. Yani her kişiye doğruyu anlatan, doğru yolu gösteren bir şekilde bir vasıtayla ulaşıyor. Artık yani illa elçi ona teke tek görüşecek anlamına gelmiyor bu tabii ki. Bediüzzaman Hazretleri hayatın geniş dairesinde diyor ahir zamanda. Yani internetin gelişmesiyle, televizyonun gelişmesiyle mesela televizyondan da gerçek ona ulaşabilir. İnternetten veya bir yerden, bir dergiden. Yani Allah ona gösteriyor o gerçeği. Sonra görmedim ya, duymadım yani diyecek bir durumu kalmıyor. Ve ona göre de Allah onu azapla müjdeliyor. Yani sen inkar ettin diyor gördüğün halde. Mesela çoğunluğa uyuyor. Çoğunluk ama bu şekilde yapmıyor diye çoğunluğa uyarak işte gerçeği görmemezlikten geliyor veya sırt çeviriyor. Ama Allah ayetinde bildiriyor. Çoğunluğa uyacak olursan seni gerçekten alıkoyarlar. Yani saptırıp şaşırtırlar diye bildiriyor şeytanın Allah'a sınırım Allah. O yüzden hiçbir şekilde bu dünyaya bağlanmaması gerekiyor gerçekten samimi bir insanın. Çünkü yani çok kısa, yani çok hızlı geçiyor hayat. Ve düşünmesi gereken bu ölümden sonra hayat var mı yok mu, ahiret var mı? Ki Allah bize net kesin bir şekilde var diyor. Bilimsel gerçeklerde var olduğunu görüyoruz. Onun için çaba göstermesi gerekiyor. Yani sonsuz mutluluğu araması, Allah'ın rızasını hedeflemesi gerekiyor. Bu ayetlerle de araştırarak, inceleyerek hem aynı zamanda ecir vasıtası oluyor hem de o kesin şüpheyi, yani şüpheyi kaldırıyor. Mesela çoğu insanın görüyoruz şüphe içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani Müslümanım diyor ama yine de Allah korusun şüphe edebiliyor. Belki de yoktur haşa diye şüphe oluyor. Neden? Bu işte Allah'ın ayetlerini yeterince tefekkür etmemesinden, iman hakikatleri üzerine yeterince düşünmeyip araştırmadığından oluyor. O yüzden sürekli araştırıp imanını sürekli dinç tutması gerekiyor. Yani yay gibi sürekli gelmesi gerekiyor. Bıraktığı anda o yay tekrardan o eski haline döner. O yüzden sürekli her gün Allah bize her gün yeni can veriyor. Yeni nefes alabilmemiz için, değil mi? Orada hücrelerin çalışıyor. İşte birçok sistem çalışıyor. Hepsini Allah bize nimet olarak veriyor. Mesela konuşmamızı Allah nasip ediyor. Dilimizin dönmesini. Her şeyini Allah rızası için kullandığında o zaman ecir olmuş oluyor. Yani elde tutulur bir şey olmuş oluyor. Diğeri yok olup gidecek bir şey. Her ne yaparsa, dünya için amaçlarsa, Allah'ın rızasını unutarak, Allah'ı unutarak yaptığı her amel, her iş boşa olmuş oluyor. O boşa çıkanlardan olmamak için de akılcı bir şekilde hep Allah'ı düşünerek Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu nasıl daha çok kazanırım diye o yönde çaba göstermesi gerekiyor samimi insanın.
Yani düşünmek önemli. İnsan düşünmesi, yani o imanı kalpten istediğimiz kadar bize anlatsak onun üzerinde insanın düşünüp tefekkür etmesi önemli. Tabii. Tabii çoğu insan da bundan aslında bilgisizce hayatlarına devam ediyorlar. Yani cahilce hayatlarına devam ettiğini görüyoruz. O biraz önce göçmen kuşlarından bahsettim. Devam edeceğim. Yani çoğu insan göçmen kuşlarının bilgisi vardır. Göçmen, yani kuşlar göç ederler bazı kuşlar. Ama yani gerçekten çok sıradan basit bir olay değil göç etmek. Yani çok uzun mesafeler gidiyorlar. Mesela sarı salkum kuşu var, birkaç gramlık bir kuş. Hawaii, Alaska arası göç ettiklerini biz biliyoruz. 3000 kilometrelik mesafe. Şimdi 3000 kilometrelik mesafeye gidebilecek bir özelliğe, yapıya sahip olması lazım. Sıradan bir kuşun hiç durmadan bu mesafeye gidebilmesi çok mümkün değil. Allah bu şekilde ona özel bir vücut yapısı vermiş ve o yolda mükemmel bir şekilde buluyor her defasında. Tam zamanında gidiyor, biraz önce bahsetmiş olduğum gibi. Tam göçe başlayacağı zaman var. Şimdi bakın, bu sarı salkım kuşu 3000 kilometrelik mesafeye giderken yolculuğu boyunca 2,5 milyon kez kanat çırpıyor. Şimdi yani çok ciddi bir rakam. 2,5 milyon kez ufacık bir kuş. Ve 36 saat boyunca uçuşuna devam ediyor. Saatte de ortalama 80 kilometre gidiyor.
Maşallah.
Şimdi bu sıradan bir olay değil. Yani böyle insan bunu aslında biraz düşünmesi lazım. Yani kuş kalktı gitti 3000 kilometre öteye kondu. İşte hayatın orada devam ediyor değil. Bunu düşündüğü zaman buradaki insan mükemmelliği aslında yani kusursuz o kuşun yapısını görüyor. Buna özel olarak yaratılmış. Allah böyle yaratmış ve böyle tasarlanmış olması gerekiyor kuşun. Daha sonra bu özelliklere sahip olması da mümkün değil. Şimdi peki bu uzun yorucu uçuş sırasında neler ortaya çıkıyor? Bir kere kuşların kandaki asit oranı çok fazla artıyor. Bu artma neticesinde vücutlarında ciddi bir ısınma meydana geliyor ve kuşlar zaman zaman bayılma derecesine gelecek bir hal alıyorlar. Ve bazı kuşlar bunu engellemek için de karaya kısa inişler yapıp tekrar devam ettiklerini bilim adamları görmüşler. Fakat bazı kuşlar tabii seyahatleri sırasında herhangi bir kar ortamıyla karşılaşmıyorlar. Yani o denizlerin üzerinde uçarken bu durumla karşılaştıklarında ne yapıyor diye bilim adamları araştırmışlar. Bu sırada da deniz üzerinde uçarken kanatlarını olabildiğince geniş açıp süzülme halinde vücutlarını serinlettiklerini, yani bir süre böyle uçup vücutlarını serinlettiklerini gözlemlemişler. Şimdi tabii metabolizmaları bu şekilde olması, yaratılması gerekiyor. En ufak göçmen kuşlardan biri, kolibri dediğimiz kuş. Şimdi yani vücudundaki metabolizma hareketi karada yaşayan canlılardan biri olan file karşılaştırıldığında 20 kat daha hızlı olduğu hesaplanıyor. Ve bu seyahati sırasında kuşun vücut sıcaklığı 62 dereceye çıktığı biliniyor. Şimdi buna göre hazır ve buna göre yaratılmış bir vücudu olması gerekiyor. Daha sonra yani buna hazırlıklı olmayan bir canlının vücudu bir anda 60 derece, 50-60 derece çıktığında nasıl davranıyor ya, veya metabolizması buna hazır olmasa o canlının yaşaması mümkün değil. Evet. Değil mi? Bu kadar hızlı çalışabilecek bir metabolizmayı kaldırabilecek fiziksel vücut yapısına sahip olması lazım. Allah bu şekilde var etmiş. Tabii şimdi bazı uçuş teknikleri de uyguluyorlar kuşlar. Yani bunlara da sahip olması, yani davranış sergiliyorlar adeta. Leyleklerden bir örnek vereceğim. Allah bu şekilde yaratmış olması lazım. Ve hava akımlarını, havanın davranışını bilen ve buna göre bir uçuş tekniği geliştiren kuşlardan bahsediyorum burada. Şimdi uzun mesafe sırasında çok farklı hava şartlarıyla karşılaşıyorlar. Değil mi? Yoğun rüzgarlar oluyor, işte ılık hava oluyor, soğuk hava oluyor. Yani o akımlara giriyorlar zaman zaman. Leyleklerin de bakın yükselmekte olan ılık hava akımlarıyla 2000 metreye kadar bu şekilde yükseldiği, daha sonra o mesafeden kendilerini kanatlarını açıp süzülerek bıraktıkları ve uzun mesafe bu şekilde devam ettikleri leyleklerin görülüyor. Tabii bu büyük bir enerji tasarrufu sağlamış oluyor canlıya. Yine aynı zamanda bir uçuş şekli olarak da göçmen kuşların genelde V şeklinde uçuş yaptıkları, önde daha güçlü kuşların bulunduğu ve o şekilde
direnci azalttı
ve arkadaki kuşları daha rahat ettirdiği görülmüş. Ve burada bu sürü genelinde, kuş sürüsü genelinde %23'lük bir enerji tasarrufu sağladığı görülmüş. Şimdi bunda akleden bir kuştan bahsediyoruz burada. Yani bu canlıdan bahsediyoruz. Özel olarak V şeklinde uçtukları gözlemlenmiş. Yine ben devam edeceğim kuşlarla ilgili özellikle.
Kur'an'da Allah bize çok güzel bir ahlak tarif ediyor. Yani Allah korkusu olan hiçbir zaman için hiçbir şekilde yani başka insanlara zarar veremez. Mutlaka merhametli olur. Çok sevgili olur. Allah'ı çok sevdiği için insanları da çok sever. Koruyup kollar, asla zarar veremez. Çünkü Allah'tan korkar. Hesabını veremeyeceğini bildiği için. Aynı zamanda Allah bize çok üstün ahlaklı Hazreti Mehdi'sini gönderiyor. Onun özelliklerinden bazı hadisler okumak istiyorum. Peygamberimiz üstün ahlakını şöyle tarif ediyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın. Mesela bir hadiste şöyle buyuruyor. El Mehdi'il Mevut'ta. Hazreti Mehdi Allah'ın karşısında, Allah'ın azameti karşısında huşu edendir. Çok huşu eden, kanatlarını açıp başını aşağı dökerek gökyüzünün zirvesinden yere doğru inen bir kartal gibi. Hazreti Mehdi Allah'ın celali karşısında böyle huzu yani tevazu hali, alçak gönüllü olma, Allah'ın azametini, celal ve cemalini, büyüklüğünü düşünmekten meydana gelen huzur ve huşu hali. Onu tarif ediyor. Bir kartal gibi Allah'ın celali karşısında böyle huzu ve huşu edendir. Allah ve yüceliği onun vücudunda tecelli etmiştir. Ve Allah'ın varlığında yok olmuştur. Allah'ın varlığında yok olmuş. Çok üstün bir iman. Yani inşallah çok üstün bir ahlak olmuş oluyor. Hazreti Mehdi adildir, kutlu ve tertemiz. Hakkın bir zerresinden dahi geçmez o. Allah onun eliyle İslam dinini aziz edecektir. Hazreti Mehdi her an Allah korkusunu kalbine taşımaktır. Peygamberimiz söylüyor bunları. Yine diyor ki bakın peygamberimiz, kendisine sığınanlar için amandır. Koruyup kollayıcı. Yani bir sığındığı zaman mutlaka onu canı pahası koruma altına alıyor. Amandır. Halk kinle dolduğunda onları pak, temiz kılan madendir. Ölüm nazil olduğunda korkmaz. Ölüm ona vardığında sarsılmaz. Mücadele meydanından asla geri çekilmez. Mücadeleden asla geri çekilmez. Tecrübelidir, galiptir, muzafferdir, arslandır, sağlamdır, kavminin direğidir, cesurdur. Allah'ın ilim kılıncıdır. Liderdir, herkesi etrafında toplar. Yücelik ve şerefin kaynağı olan evde büyümüştür. Onun yüceliği en asil yücelikten kaynaklanır. Yani çok üstün özellikler. Kur'an'da bir karakter daha tarif ediliyor. Örnek olarak da Firavun veriliyor. Firavun hasta bir ruh yapısına sahip, belli. İlahlık iddiasında bulunuyor kavmine ve çok zalim. Yani cinsiz olmasından kaynaklanan ve bu işte ilahlık iddiasıyla da çok şiddetli zalim oluyor bu tip insanlar. Onu da şöyle bildiriyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Firavun dedi ki, ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. İlahlık iddiası var. Yani enaniyetten artık en son nokta böyle kafayı yemiş. Değil mi? O şeyde, derecede ve ilahlık iddiasında bulunuyor. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yak da bana yüksekçe bir kule inşa et. Belki Musa'nın ilahına çıkarım çünkü gerçekten ben onu yalancılardan biri sanıyorum. Yani inkarcı, alaycı bir üslubu var zaten böyle. Halkını küçük görüyor. Bunların özelliği böyledir zaten. İnsanları küçük görmeleri, kendini ilah gibi görmesi. Şimdi biz bu yapıyı 20. yüzyılda da bazı insanlarda görüyoruz. Mesela Hitler var böyle. O da ilahlık iddiasında. O da insanları küçük görüyor. Milyonlarca insanı katlediyor. Böyle bir hasta bir ruh yapısı. Mussolini de var mesela. Veya Stalin de var. Komünist liderlerde oluyor böyle. Stalin de var. Lenin de var. Bu tip hasta ruh yapısı. Ve ben bu yüzyılın Lenin'iyim diyen Abdullah Öcalan'da da var. Bakın o da nasıl bir iddiada bulunuyor. Hep birlikte okuyalım şimdi. Kendi ifadeleri bunlar Öcalan'ın. Diyor ki, lise dönemlerinde büyük felsefik bunalımı yaşadım. Yani liseye kadar dindarmış. Lisede Darwinizmle karşılaşınca orada birdenbire değişiyor bütün yapısı. Tanrı ile savaşı verdim. Bu savaştan başarıyla çıktıktan sonra yarı tanrı oldum. Bakın aynı ilahlık iddiasını onlara görüyoruz. Ve aynı zalimliği de onda görüyoruz. 40 bin insan şehit oluyor, kılı kıpırdamıyor. Hatta bunu komünizmin gereği olarak görüyorlar. Çünkü kan denizinde diyor, yükselen bir güneş gibidir diyor komünizm için. Şimdi kan denizi, Lenin de söylüyor aynı şeyleri. Deniz gibi kan akacak diyor. Kalpleriniz diyor, çok vahşi olacak diyor böyle, çok zalim olacak diyor. Hiç titremeyecek diyor. Hatta diyor bizi zalimliğimiz sebebiyle ayıpladıkları zaman diyor, ben onları şaşırıyorum diyor. Ne alaka diyor yani biz zalim. Tabii ki zalim olacağız diyor. Komünist diyor bakın anarşist olur diyor. Komünist diyor soyguncu olur diyor. Katil olur diyor. Çünkü sürekli öldürmekten bahsediyor. Kafalarına sıkın diyor. Onu parçalayın. Orayı yakın, yıkın diyor. Yani en zalim adam modeli ve ilahlık iddiası. Şimdi böyle birini kalkıp da böyle bize işte biriymiş gibi lanse etmeye çalışmaları çok ilginç. Hakikaten bir akıl tutulması var. Yani bir kısım insanlarda kalkıp böyle bu kafa yapısını, işte ilahlık iddiasında bulunuyor zaten okuduk. Süper vahşi ve zalim. İnsanları öldürmek yani çok normal bir şey. Hatta gereği komünizmin. Ve öyle kimseler de diyor Allah iş başına geldiğinde diyor, ekini ve nesli helak ederler diyor. Yani bu tip adamlar, böyle Firavun da aynı şekilde. Mısır'ı mahvediyor mesela, Mısır halkını mahvediyor. Hatta hepsi birlikte Allah helak ediyor en sonunda zaten. Yani Hazreti Musa ve kavmini, birlikte olanlarını yok etmeye çalışırken Allah'tan artık en son aşamada helak geliyor. Şimdi bu tip adamlara çok dikkat etmek gerekir. Böyle birinin serbest bırakılması, işte güya böyle artık neredeyse cumhurbaşkanı olacak gibi lanse etmeye başladılar. İşte Türkiye'yi bölüp başına getirme gibi bir kısım insanlarda plan olmasa çok ilginç, acayip bir şey. Ya bu gerçekleri görememeleri bu kadar açıkken kendi ifadeleri yani ben diyor Tanrı'yım diyor haşa. Yani bu ne, nasıl bir yapıdır bu, değil mi? Normal bir insan bunu duyduğunda ne dersin? Biri çıkıp da sokakta kalkıp da sana ya ben haşa Allah'ım diye orada geçse, değil mi? Bir iddiada bulunsa ne dersin buna? Yani çok açık bir şekilde. Ama bu kişi tutup da 40 bin kişinin katlini da sorumlu olursa, değil mi? O zaman da tutarsın, kapatırsın zaten. Bir daha bırakmazsın yani, değil mi? Yani belli ki tedavi olmayan, ıslah olmayan bir tiptir yani, öyle biridir. Neticede inşallah hiçbir şekilde böyle bir şey olmayacak Allah'ın izniyle. Çünkü kader böyle yani. Buna Türk milleti izin vermez Allah'ın izniyle. Böyle bir şey izin yok. Türkiye bölünmeyecek. Kader üzere Türkiye büyüyecek. Hazreti Mehdi'si var çünkü. Biraz önce okuduğumuz özellikler. Allah'ın vaadi var. İslam dünyaya hakim olacak. Bunda mutlaka bir lider olacak. Bir başında birisi olacak. İşte Allah Hazreti Mehdi'sini göndermiş. Bütün alametler tamamlandı. İslam güzel ahlak dünyaya hakim olacak. Bu adamların düşündüğü ahlak dünyaya hakim olmayacak. Dünya mahvolur o zaman zaten. Böyle bir dönem olacak. Bu Hicri 1506'dan sonra Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bildirdiği, yani 2082'ye kadar açık ve galibane İslam hakimiyeti. Hazreti Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın vefatından sonra, yani 2082'lerden sonra gizli ve mağlubane dediği bir dönem başlıyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin. Bunu da o dönem hayatta olanlar inşallah görecekler. Her söylediği doğru çıkıyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin. Allah'ın izniyle bu söylediği de doğru. Hadislere göre o şekilde zaten inşallah. O dönemde de müthiş bir bozulma, ama o da kısa sürüyor. O da ne zamana kadar? Hicri 1542 ve 45'e kadar. 45 artık kıyametin kopması Allah'ın izniyle. İnşallah onu hadislerden ve ayetlerden çıkartıyor. Allah'ın ilhamıyla söylüyor zaten. 42'den sonra artık hiç dünya yeryüzünde Kur'an kalmayacak şekilde. Ama komünizmin gerçek hakimiyeti şimdi olmayacak. Hazreti Mehdi var çünkü. Komünizmin gerçek hakimiyeti Hicri 1506'dan sonra. Hakikaten öyle bir zalim sistem dünyaya hakim olacak demişti hocamız. Ama o dönem o. O döneme mahsus. Bütün her şey Kabe dahil olmak üzere yıkıldı. Bütün ibadethanelerin yıkıldığı, Kur'an'ın da ref edildiği, artık Kur'an kalmadığı bir dönem dünyada. Ve ondan sonra da kıyamet inşallah.
İnşallah. İnşallah. Evet. Bugün de süremizin sonuna geldik inşallah. Birazdan Fasıl'la birlikte devam edeceğiz yine inşallah. Sonra da Sainat Nokta hocamıza canlı yayında olacağız inşallah. Allah herkese hayırlı akşamlar versin.